Ayrım 16. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 149. Mollalar bir taraftan Bazargan'ın kuyusunu kazarken diğer taraftan da adım adım İslam devletinin temelini atıyorlardı. Tek sorunları halkın radikalleşmesinin solculara da yaramasıydı. İki cephede savaşmaları gerekiyordu. Bir yanda devletin başındaki burjuvazi liberaller, diğer yanda ise gençlerin dışında işçi ve köylü kesimlerinde, özellikle de ulusal azınlıkların yaşadığı bölgelerde gittikçe güç kazanan solcular. İki cephede birden verdikleri savaşı kazanmak için mollalar demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlama yöntemine başvuruyorlar. Ne yazık ki solcular da bu oyuna geliyor. Kadın hakları, basın ve yayın özgürlüğü, kişisel özgürlükler kısıtlandıkça ana ve yan çelişki tartışmaları hızlanıyor. Emperyalizme karşı verilen savaşta böyle ufak tefek şeylerin lafı edilmezmiş. Bu ufak tefek şeylerin toplumun demokrasi ve ulusal bağımsızlık yolundaki çabalarını ne denli etkilediğini görmek istemiyordu solcular. 8 Nisan günü Şah'ın uzun yıllar başbakanlığını yapan Hüveyda idam ediliyor. Bunun üzerine Beni Sad şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bir gün Bazargan'ın kabinesiyle birlikte Goma, Hümeyni'yi ziyarete gittik. Adliye Bakanı Mübaşir'i elinde Hüveyda'ya karşı iki çuval dolusu belge bulunduğunu açıkladı ve eski başbakanın mahkeme önüne çıkartılıp bu belgelerle Şah'ın yaptığı kepazeliklerin bütün dünyaya duyurulmasını önerdi. Hümeyni bu öneriyi kabul etti. Mahkeme yaklaşık olarak bir ay sürecekti. Mübaşir'i Hüveyda'nın kendisine bir mektup yazdığını ve mahkemede bütün bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu söyledi. Sanıyorum ki bu mektup Hüveyda'nın kaderini belirledi. Hümeyni ile görüşmemizden birkaç gün sonra duyduk ki Halkalı ve Gaffari sabah erkenden hapishaneye gidip önce Hüveyda'yı öldürmüşler ve ardından da ölüme mahkum etmişler. Beni Sadr'a göre bu komplo Beheşti'nin başının altından çıkmaktadır. Beni Sad bu kuşkusuna neden olarak pek çok savak belgelerinin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş olmasını göstermektedir. Görebildiği birkaç dosyadan Savak'ın her ay Ayetullah Beheşti'ye para gönderdiği anlaşılmaktaymış. Hüveyda'nın ve bazı bakanların, generallerin, devlet memurlarının idamıyla 25 yıllık Pehlevi diktatörlüğünün birçok cinayeti ve gizi örtbas edilmiştir. Kim bilir, bugün devrimci diye geçinen kaç kişi Şah rejimiyle işbirliğinde bulunmuştur. Hüveyda'nın idamı ile ilgili olarak hükümet sözcüsü İntizam şunları anlatmaktadır. Bir kabine toplantısı sırasında idam haberini aldık. Hükümete ne soruşturmalar ne de mahkeme hakkında bilgi verilmiştir. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşı gibi bizim de idamlardan ancak infazdan sonra haberimiz oldu. Şah devri kodamanlarının mahkemelerinin hangi kıstaslara göre yapıldığı sorusuna İntizam şu yanıtı vermektedir. Mahkemelerin gizli mi, kamuya açık mı olacağına devrim mahkemeleri karar verir. Bu hükümetin işi değildir, sorumluluk kabul etmeyiz. Halkın Fedaileri Örgütü bu ardı arkası gelmek bilmeyen idamlardan ötürü büyük bir memnunluk duymaktadır. İçlerinden biri Ayan Degan gazetesiyle yaptığı bir konuşmada şunları demektedir. İdamlar ilerici ve devrimci güçlerin genel af isteyen oportunist çevrelere yanıtıdır. Bu idamlar devrim düşmanlarının gücünü kırmak bakımından gereklidir. Ayetullah Hümeyni devrimci güçlerin arzularına uyarak canilerin ve vatan hainlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Uzun yıllardan sonra İran'da geçirdiğim ilk baharın tadını çıkarıyorum. Kemiklerimde duyuyorum güneşin sıcaklığını. Bir güneşli gün için 10 yağışlı güne katlanılması gereken Almanya'nın tersine Tahran'da hava Nisan'ın ortasından Ekim'e kadar güzeldir. Her sabah saat 5.30'da 2-3 arkadaşla buluşup dağlarda gezmeye çıkıyoruz. Arabayla 15 dakika içinde dağların eteğindeyiz. Gri ve kızıl kayalıkların arasında Paşkale diye ufak bir köy vardır. Dağlardaki çağlayanlarla beslenen bir ırmağın iki yakasında birkaç tek katlı ev ve önüne sandalyeler, banklar konmuş birçok lokanta bulunur. Sabahları yamacı tırmandığımızda bu banklarda uyumakta olan birkaç kişiyi görürüz. Dar ve dik bir yol, ırmak boyunca dağa tırmanır. Bu yoldan gidince 2 saat içinde birbirlerine çok benzedikleri için ikizler diye bilinen çağlayanlara varılır. Sabahları yola çıkar, daha ikizlere gelmeden kahvaltı veren bir lokantada mola veririz. Taze sağılmış sıcak süt, sahanda yumurta, taze ekmek, beyaz peynir ve çaydan oluşur kahvaltımız. Hafta sonları, özellikle cuma günleri, binlerce kişi ikizlere ve hatta daha yukarılara kadar tırmanır. Dağlarda geceleyen de olur. Geceleri dağlarda gezmek ve yıldızları seyretmek çok güzel olur. Yaz gelince Tahranlılar hafta sonları Hazer Denizi'ne giderler. Arabayla 3-4 saat içinde kumsal, masmavi deniz, ormanlık dağlar, pirinç tarlaları, portakal ve limon ağaçları, çay tarlaları ve güzel kokulu çiçekler, otlar arasında olursunuz. Ama bu deniz mollalar için büyük bir sorun. Doğanın bu armağanı İslam ahlakıyla ve hele de insanlar bu armağandan yararlanıp denizde yüzmeye kalkarlarsa hiç mi hiç bağdaşmıyor. Liman kasabası Anzali'nin yeni belediye başkanı daha deniz mevsimi başlamadan yerli halkı ve turistleri İslam ahlak kurallarına uymaya çağırıyor. Kadınların ve erkeklerin birbirinden ayrı yüzmeleri gerekirmiş. Ayrıca kadınlar yüzerken bile vücutlarını tümüyle kapatmalıymışlar. Bu kuralların nasıl uygulanacağına kimsenin aklı ermiyor. Örneğin anne ve baba ayrı plajlarda yüzeceklerse çocuklu ailelerin birlikte tatil yapması olanaksız. Belediye başkanının açıklamasına ilk itiraz otel, lokanta ve mağaza sahiplerinden geliyor. Hazer Denizi'nin 500 kilometreyi bulan sahillerinde her yıl milyonlarca turisti ağırlayan birçok otel, pansiyon, özel villa, lokanta, gazino ve mağaza var. Belediye başkanının bu açıklaması büyüklü küçüklü tüm iş adamlarını, bunların yanında çalışanları, gezi acentelerini, kısacası ekmeğini turizmden kazanan herkesi geçim sıkıntısına sokuyor. Ama bu mollaların umurunda bile değil. Onlara göre ahlak anlayışları çağımızın koşullarıyla bağdaşmazsa bu anlayış değil, koşullar değiştirilmelidir. Toplumun yapısının İslam ahlak anlayışına göre değiştirilmesine halk tepki göstermiyor. Çoğu kimse mollaları ciddiye almıyor, görüşlerini gerçekleştirebileceklerine inanmıyor. Bunun nedenleri var. Perifer kapitalist toplum konusundaki deneyimler, mollaların gemisinin yakında karaya oturacağını gösteriyor. Alınan her yeni önlemde, tamam bu sonuncusu artık, halk artık buna boyun eğmez diyoruz. Ne büyük bir yanılgı. Mollalar güç kazandıkça artlarından gözü kapalı gidenlerin sayısı da çoğalıyor. Tahran Kent Tiyatrosu'nda olanlar bunun gülünç bir örneği. Bu tiyatronun önünde Henry Moore'un yaptığı flüt çalan bir genç adam yontusu vardır. Federal Almanya'da tiyatro bilimleri öğrenimi görmüş olan yeni tiyatro direktörü mollalara yaranmak için genç adamın penisini kırdırıyor. Kırdırıyor ama bundan böyle de yontunun göğüs kasları gelişmiş bir genç adamı mı yoksa küçük göğüslü bir genç kadını mı canlandırdığı belli olmuyor. Mollalara yaranma tutkusu direktörü bir çıkmaza sokuyor. Büyük bir para karşılığında satın alınan yontuyu söküp atamazdı. Sonunda bir çözüm bulunuyor. Yontunun üzerine bu yontu tamir edilsin mi atılsın mı diye levha asarak kendi boynunu kurtarıyor. Böylelikle hem yontuyu beğenmediğini hem de kararı halka bırakarak ne kadar demokratik bir insan olduğunu göstermiş oluyor. Yontu bir hafta sonra kaldırılıyor. Bu tiyatro direktörü gibi pek çok kimse ülkenin yeni beylerinin gözüne girmeye çalışıyordu. Ama bu hiç de kolay değildi. Çünkü ülkenin bir tek değil bir sürü başı vardı ve bunlar sonunu düşünmeden birbiriyle çelişen yönergeler çıkartmaktan kaçınmıyorlardı. Örneğin Bazargan yurt dışından et getirtirken Hümeyni de hayvanların İslam usullerine göre kesilmediğini öne sürerek yurt dışından gelmiş dondurulmuş etin yenmesini yasaklıyordu. Ama İran'da yenen etin büyük kısmı yurt dışından gelir. Hümeyni'nin dediğine bakılırsa et alımı durdurulmalı ve depolardaki et yok edilmelidir. Ama o zaman da halkın büyük bir çoğunluğu etten yoksun kalacaktı. Ayrıca binlerce et ithalatçısı, nakliyeci, kasap ve bunun gibi işlerinden olacaklardı. Bazargan durumu kurtarmaya çalışıyor. Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya bilir kişiler yolluyor. Bunların görevi bu ülkelerde etin İslam kurallarına göre kesildiğini kanıtlamak. Ama halk kendi gözüyle görmedikçe inanmak istemiyor. Röportaj hazırlamak üzere televizyon ekipleri yurt dışına gönderiliyor ve birkaç gece boyunca televizyon seyircileri Avustralya ve Yeni Zelanda'daki mezbahalarda olup bitenleri ekranlarından izlemek mutluluğuna erişiyor. Mollalar ise hayvanların bir darbeyle değil de dinimizin gerektirdiği gibi 3 darbeyle öldürüldüğünü görüp rahatlıyorlar. Bu filmler gerçekleri mi yansıtıyorlar yoksa mollaları yatıştırmak için mi çevrildiler bilemiyorum. Buna benzer olaylar ülkenin ekonomisini çökecek duruma getiriyor. Her kafadan ayrı ses çıkması, çelişkili kararlar durumu daha da zorlaştırıyor. Örneğin, akıllarına estiğince zenginlerin malına mülküne el koyan, tutuklamalarda bulunan, tutuklulara işkence eden, sokak ortasında adam kamçılayan devrim komiteleri ve devrim nöbetçileri. 12 Nisan günü gazetede Anzali kentinde solcu bir örgütün bildirilerini dağıtan bir kız öğrencinin sokak ortasında vurulduğunu okuyorum. Örneğin kendi keyiflerine göre idam cezası veren ve cezayı kendi infaz eden devrim mahkemeleri. Örneğin bakanlıklarda ve devlet dairelerinde bakanın haberi olmadan ve hatta bakanın kararına karşı çıkarak temizlemelerde bulunan İslamcı gruplar. Örneğin Hümeyni'nin izniyle büyük ve küçük kentlerde kendi devletlerini kuran estiği estik kestiği kestik mollalar. Örneğin hükümete sormadan yasalar yönergeler çıkartan, devlet içinde devlet olan, kimlerden oluştuğu halen bilinmeyen devrim konseyi. Bir yandan da özerklik ve özgüdüm isteyen Kürtler, Belucistanlılar, Türkmenler, Azeriler, Araplar. Bunların en başında Türkmenler ve Kürtler gelir. Türkmen köylüleri konseyler kurarak birkaç ay içinde yalnız tarımı değil, yörenin tüm idari ve adli işlerini kendi ellerine almışlardı. Aynı gelişme Kürdistan'da da görülmektedir. Çoktan beri özerklik isteyen ve hatta geçmiş yıllarda ayrı bir devlet bile kurmuş olan Kürtler amaçlarına erişecekleri güne gelmiş gözüyle bakmaktadırlar. Bu bağımsızlık hareketlerinin yanı sıra hükümete baskı yapan solcu ve aşırı İslamcı birçok örgüt ve dernek var. Bazargan ne yapacağını şaşırmış durumda. 14 Nisan'da Fransız gazetesi Nouvel Observatoire ile yaptığı bir görüşmede demektedir ki, Ayetullah Hümeyni'nin isteğiyle kurulan devrim komiteleri kendi akıllarında davranmaktadırlar ve benim için büyük bir sorun doğurmaktadırlar. İlk başlarda polis ve ordu o kargaşalık içinde görevlerini yapamazlarken onlara gereksinimiz vardı. Ama şimdi emirlerini ülkemizin gerçeklerini bilmeyen mollalardan alıyorlar. Ne yazık ki Ayetullah Hümeyni'nin etrafına aralarında birçok gericiler de bulunan mollalar toplanmış. Hümeyni hem kendi biraz huzur bulsun hem de benim hükümetim rahat çalışsın diye Goma gitmiştir. Ama onun başkentten ayrılması işleri daha da karıştırmıştır. Adım adım yol almamız gerektiğini, her şeyi bir anda değiştiremeyeceğimizi her fırsatta vurguladım. Bu konudaki görüşümü değiştirmiş değilim. Bu iş böyle gitmezdi. Devlet dairelerindeki temizlikler ve İslam ahlak anlayışının uygulanması, devrimden sonraki birkaç ay içinde işsiz sayısını 1 milyon daha arttırmıştı. Bir tek alkol yasağı yüzünden yüz binlerce kişi işsiz kalmıştı. İçki fabrikalarının işçi ve memurları, bağ sahipleri, içki satan mağazaların sahipleri, aracılar, ithalatçılar, geçim kaynaklarını yitirmişlerdi. Yarının ne getireceğini kimse bilmiyordu. Halkın bir kesimi geleceği hakkında endişe duymaya başlamıştı. Ortalıkta bir sürü söylentiler dolaşıyordu. Yakında dışarıdan bir saldırı olması bile bekleniyordu. Çoğu kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin İran gibi stratejik konumu önemli bir ülkede bu kargaşalığa kayıtsız kalmayacağı görüşündeydi. Ülkenin bölüneceğinden, yurt dışına kaçan generallerin önderliğinde bir askeri darbe olacağından korkuluyordu. Bazargan hükümetinin mollalara karşı çaresiz kalması bu söylentileri daha da arttırıyordu. Bu kargaşada görevlerini yerine getiremediği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Sancabi 17 Nisan'da istifasını da verince temelli bir değişikliğin kaçınılmaz olduğu görüşü iyice yaygınlaştı. Kimsenin kimseye güvenmediği bir ortamda ufak olaylar bile büyük bir önem kazanır. Ayetullah Talegani'nin iki oğlunun kaçırılması da bu olaylardan biri. Talegani'nin oğulları Tahran'da yeni açılmış olan Filistin elçiliğinden çıkarken sokak ortasında dövülüp kaçırılıyorlar. Talegani'nin oğullarını bulmak için gösterdiği tüm çabalar sonuç vermiyor. Anlaşılan gerici İslamcı gruplar ilerici ve nüfuslu Ayetullah'a bu yolla baskı yapmak istiyorlardı. Çabaları bir sonuç vermeyince Talegani yazıhanesini kapayıp ortalıktan kayboluyor. Bir haber bırakmadan Tahran'dan ayrılıp gidiyor. Bu olay halkın ve siyasi örgütlerin protestolarına yol açıyor. Biz de Ulusal Demokratik Cephe'nin yönetim kurulu olarak durumu tartışıyoruz. Bu olay Mollaların gidişine dur demek ve muhalefeti harekete geçirmek için iyi bir fırsat. 17 Nisan'da dağıttığımız bir bildiride şunları diyoruz. Keyfi yönetim günden güne artıyor. Hükümet olanlara müdahale etmelidir. Hükümet neden içinde bulunduğumuz tehlikeleri görmüyor? Neden radyo ve televizyonda yayınlanan yalanlara karşı bir şey yapmıyor? Niye suçsuz insanlara yapılan saldırıları cezasız bırakıyor? Devrim ancak toplumsal ve bireysel özgürlüklere saygı gösterilirse başarıya ulaşabilir. Bildirinin sonunda halkı demokratik özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve Talegani ile dayanışma için yürüyüşe çağırıyoruz. Bu gerici mollaları hedef alan ilk yürüyüş oluyor. Devrim olalı 3 ay bile geçmedi, biz yine sokaktayız diye düşünüyorum. Bu yürüyüşte Hümeyni'ye ismen çatmaya kimse cesaret edemiyor. Ama kimi kastettiğimizi de herkes biliyor. 50 bin kişi katılıyor yürüyüşe. Üniversitenin önünde toplanıyoruz. Başbakanlığa doğru yola çıktığımızda 100 kişilik bir grup karşımıza çıkıyor. Elleri bıçaklı, zincirli, sopalı ve taşlı yeni yetmeler bunlar. Yürüyüşçülere saldırıyorlar. Birkaç dakika içinde birçok kişi yaralanıyor. Komünistler Rusya'ya, demokratlar ve ulusçular emperyalistlerin uşağıdır. Komünistlere idam diye bağırıyorlar. Kendilerinden geçmişler, acımasızca vuruyorlar. Biz böyle bir saldırı beklemiyorduk. Kendimizi savunamayıp yürüyüşçüleri gruplara ayırıyoruz. Her grup kendi başına dolambaçlı yollardan başbakanlığa gidiyor. Ama oraya vardığımda görüyorum ki kala kala birkaç yüz kişi kalmış geriye. Başarısızlığa uğrayan bu yürüyüşümüzün ertesi günü Ayendegan gazetesinin makale yazarı Said Cevadi, "Faşizmin ayak seslerini duyuyorum" başlığı altında bir yazı yazıyor. İşler demek ki o kerteye geldi. Faşizmin ayak sesleri duyulur oldu. Özgürlük baharı sona ermek üzere. Yazın cehennemi sıcakları başlıyor. Mollalar bu uyarılarımıza kulak asmıyorlar. Tam tersine devletin gücünü ellerine geçirmek için daha da acımasız yöntemler kullanmaya başlıyorlar. Ben de birçokları gibi devrimin çiçeklerinin bu kadar çabuk solmasını anlayamıyorum. Gerçek olamaz bunlar, bir karabasan bu diye düşünüyorum. Özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için ayaklanan bu halk, bu kadar kısa bir zaman içinde faşizme boyun eğemez. 16. ayrımın sonu, sayfa 157.